Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir kırk ambar programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile beraberiz. Bugün iki konuyla karşınızda olacağız. Solculuk kavramını tartışacağız. Hem Türk solu bağlamında hem de genel olarak dünyada sol ne ifade ediyor? Bunu konuşmaya çalışacağız programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde de HDP üzerinden bir hem solculuk tartışması yapacağız hem de HDP'nin son zamanlardaki yükselişini konuşacağız. Seçimlere bağımsız bir parti olarak girmesi ne ifade ediyor? HDP çatısının altında hangi fraksiyonlar var? Bu fraksiyonları taşıyabilecek mi HDP? Bunu konuşmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam solculuk Yunanistan'daki Syriza partisinin seçimlerden galip çıkmasıyla tekrar bir gündeme oturdu. Genel olarak dünyada da ilgiyle karşılandı. Genç bir lideri var bu Syriza partisinin, Alexis Tsipras diye, 40 yaşında. Onun biraz düzene karşı, genel Avrupa Birliği politikalarına karşı muhalif tavrı, IMF'ye karşı muhalif tavrı ve Yunanistan'daki ekonomik krizin iyice derinleşmesi, 2007'den bu tarafa ekonomisi %27 küçülmüş. Evet. Yunanistan'ın yaklaşık 100 bin eğitimli insan göç etmiş. Ki yani 11 milyon, 12 milyon nüfusundan bahsediliyor Yunanistan'ın. Burada 100 bin kişilik bir eğitimli nüfusun ülke dışına gitmesi
ciddi bir insan kaynağı.
Ciddi bir insan kaynağının beyin göçü manasına geliyor. Yani Syriza Yunan halkına şunları vaat etti. İşte borçları sileceğiz, işte emekli maaşlarında düzenleme yapacağız, bir takım işte elektrik, su, doğalgaz gibi faturaları ödeyemeyenlere yardımcı olacağız, işte fakirliği ortadan kaldıracağız gibi genel böyle sol jargonun aslında dünyanın birçok yerinde öne sürdüğü söylemlerle oy topladı. Liderin de tabii bir sempatisi var. Ateistim ben dedi hocam. Yani İncil'e el basıp yemin etme geleneğini de buna da karşı çıktı. Kravat takmıyor. Hani böyle bir halkın kendine yakın hissettiği bir lider havası var. Bu bizim Türk solunu da heyecanlandırdı. CHP bile ya işte Syriza bunu Yunanistan'da yaptıysa biz de yapabiliriz, biz de lider olabiliriz bu, tabii, diyorlar.
Evet.
Yani bu bağlamda bunları da konuşacağız,
evet,
da hocam.
İnşallah.
Şimdi solculuk işte sosyal eşitsizliği kaldırma peşinde olduğunu iddia eden bir ideoloji. İşte maddiyatın ve sosyal adaletin eşit dağılımını destekleyen bir siyasi akım olduğu iddiasında politika yapmaya çalışıyor solcular. Bu manada solculuğun dünyadaki gelişimi hakkında bize biraz bilgi, evet, verebilir misiniz? Evet. Yani İslam ilahiyatında da sol sağ kavramı ile, evet, ilgili açıklamalar var ama biz bugün biraz bu
solu
cari
sol
olan yani solu sol üzerinden tanımlamaya çalışalım. Bu konuda, evet, neler söylemek, evet, istersiniz?
Bugün tabii bizim karşı karşıya olduğumuz sol modern dönemde, modern tarihi dönemde ortaya çıkan soldur. Ve adı konulmuş olan, sistematiği olan, doktrini olan, ideolojisi olan, bir düşünce yapısı olan soldur. Bu sol 18. yüzyılda Endüstri Devrimi'nin ortaya çıkmasıyla beraber gündeme gelen bir soldur. 18. yüzyılın tarihsel koşullarına Avrupa'da baktığımız zaman ciddi anlamda kapitalizmin vahşi biçimiyle varoluşu söz konusu. Yani insanlar işte 18 saat çalışıyorlar, çok ağır şartlarda çalışıyorlar. Bu çalışma koşulları çok kötü ve bunun karşılığında aldıkları para da sadece karınlarını doyurma karşılığında. Sadece karınlarını doyurmak üzere 18 saat çok kötü şartlarda çalışıyorlar. Ve burjuvazi sermayeyi temsil ediyor, sermayeyi örgütlüyor. Bu yeni kentte fabrikalarda çalışan işçileri yönetiyor. Onların emeklerine olabildiğince çok fazla el koyuyor. Üretimde ortaya çıkan zenginlik, yani artı değer, ve çoğunlukla burjuvazi el koyuyor ve bunu daha fazla biriktirerek yeni yatırımlara yöneliyor. Burjuvazinin ana felsefesi bu. Daha çok kar, daha çok yatırım, daha çok üretim. Bu süreç çok gayri insani özellikler taşıyor. Bir defa işte işçiler sadece bedensel olarak köle varlıklar biçiminde algılanıyorlar ve üretime yaptıkları katkı sonucunda ortaya çıkan zenginliği onlarla paylaşma tutumu pek ortaya çıkmıyor. Çok büyük bir eşitsizlik var burada. Ve ağır şartlarda çalışıyorlar. Bunlar bu süreç içinde bu işçilerin ve onlarla zenginler arasında, burjuvazi sınıfıyla proletarya dediğimiz bu yeni sınıf arasındaki büyük uçuruma karşı sesini çıkaran, bunu eleştiren, bunu tartışan, buna tarihsel bir temel bulan, buna bir doktrin vaz eden bir yaklaşım olarak sol ortaya çıkıyor. Marx, işte Marksizmi kuran kişi, işte Kapital kitabının adı Kapital, sermaye. Bu sermaye tarzını eleştiriyor. Sermayenin bu işçilerle kurduğu eşitsizlik ilişkisine karşı eleştiriler ortaya koyuyor ve çözümler kendince vaat ediyor. Ve diyor ki bütün üretime katılan herkes diyor eşit bir katkı sağladığı için üretim sonucunda ortaya çıkan zenginlikle eşit bir biçimde paylaşılmalıdır. Bu işçiler için çok büyük bir ütopya, çok büyük bir değer. O makina dişleri arasındaki çığlıklarına ses veren bir düşünce. Dolayısıyla işçiler tarafından kabul görmeye başlıyor ve Marksizm 19. yüzyılda çok büyük bir karşılık buluyor ve Avrupa'da işçi ayaklanmaları ortaya çıkıyor. Sendikalar kurulmaya başlıyor. Bu Avrupa entelektüel dünyasında da büyük bir etki yaratıyor. Yani işte varlığı sadece kiliseden gelen idealizmle, ruhaniyetle, metafizikle tanımlamak değil, hatta bunu reddetmek ve burjuvazinin oluşturduğu bu adaletsiz ekonomik düzenin bundan meşruiyet kazandığını söylüyor sol, bunu eleştiriyor. O nedenle varlığı tümüyle yine maddi varlıkla tanımlamaya başlıyor. İşte materyalizm diyoruz buna. En önemli boyutlarından birisi de bu. Materyalizm, ondan sonra eşitlik düşüncesi ve üçüncü olarak sınıflar arası çatışma. Buna göre yeryüzünde toplumlar sınıflardan oluşuyor ve sınıflar birbiriyle kavga ederek var oluyorlar. Tarihin dinamizmi buna dayanıyor. İşte çağdaş dönemde de bunun en büyük savaşı proletarya sınıfıyla burjuvazi sınıfı arasında veriliyor.
Evet.
Ve sonuçta bu sınıflar arasındaki kavga kapitalizm toplumsal düzende bir üst aşamayla proletaryanın zaferiyle taçlanacak ve sosyalizm kurulacak. Marx'ın kehaneti bu. Ve bu kehanet etrafında insanları harekete geçiriyor. Adeta Hazreti İsa'nın insanlara kurtuluşu vaat etmesi gibi Marksizm işçilere kurtuluşu vaat ediyor. Dolayısıyla materyalist bir teolojiyle karşı karşıyayız. Cenneti yeryüzünde vaat ediyor, eşitliği yeryüzünde vaat ediyor, kurtuluşu vaat ediyor. Bu kitleler için büyük bir bu kitleler tarafından bu önemseniyor. Sadece Avrupa'da önemsenmekle kalmıyor. Yoksullara, ezilenlere hitap eden cazip bir yönü var bu solun ve bu sol dolayısıyla yeryüzünde kapitalizm tarafından, Avrupa tarafından hatta ezilen kitleler tarafına rağbet görülüyor. Mesela Marx'ın bilimsel açıklamalarına göre aslında sosyalizm proletarya ve kapitalist sistemde proletarya ve burjuvazinin çatışmasıyla ortaya çıkacak. Bunu Marx İngiltere'de bekliyordu devrim olarak. Yani çünkü İngiltere endüstri devrimini ilk gerçekleştiren ülke. Fakat orada olmadı. Tam tersine sol devrim Sovyetler Birliği'nde, Rusya'da oldu ve Rusya tarım toplumu, tarımsal üretim tarzına sahipken 1917'de oldu. Rusya'nın endüstrileşme düzeyi çok düşüktü. Genel olarak tarım toplumu diye tanımlanıyor.
Evet.
Bu da Marx'ın kehanetinin tutmadığını gösteriyor. Ve entelektüel dünyada çok büyük tartışmalara yol açtı bu. Fakat sonuçta Rusya'da bir krallık vardı, bir aristokrasi vardı. Bu ciddi anlamda kötü bir hükümdarlığı temsil ediyordu. Kendileri belli bir sınıf olarak lüks ve şatafat içinde yaşarken geri kalan kitleler sefalet içindeydi. Bu toplumsal eşitsizlik dinamiğini Marx'tan ilham alarak kullanan Lenin ve etrafındaki insanlar orada soldan ilhamla bir düzen kurdular. Avrupa'da ise sol tam tersine ehrileştirildi. Sendikal faaliyetlere dönüştü, partilere dönüştü. Mesela İngiltere'de İşçi Partisi 1890'ların ortalarında, sonlarında kurulan bir sendikadır. Sol bir sendikadır. Daha sonra İşçi Partisi'ne dönüşüyor ve hala devam ediyor. Sonuçta
küresel kapitalizmi savunuyorlar.
Daha işte sosyalizm dediğimiz veya sosyal demokrasi dediğimiz, sosyal demokratlar dediğimiz...
Evet.
Kapitalizmle belli ölçülerde uzlaşan ama aynı zamanda işçilerin haklarını da belli ölçülerde sağlayan bir felsefeye dönüşüyor bu.
Hocam bu arada şunu da sormak istiyorum. Hani bu sol jargonun biraz da ajite ederek anlattığı o işte emek, işçi evet. sınıfı. Yani bu da dünyada yavaş yavaş ortadan kalkıyor aslında, değil mi? Yani şimdi, dünyada artık çok ağır şartlarda çalışan işçiler muhakkak var. İşte maden işçileri var. İşte bir takım temel böyle malzeme üreten, ham madde üreten fabrikalarda çalışan işçiler var ama yani gitgide üretim de teknolojik imkanlarla beraber insan gücünün işte evet. emek dediğimiz yani alın teri dediğimiz böyle kol kuvveti, kas gücü isteyen o emek gitgide daha böyle hafifliyor. Bunun yerini makinalaşmaya bırakıyor. Yani bu işçi hakları üzerinden ya da bu ağır şartlarda çalışan işçi görünümü aslında günümüzde değişti, değil mi? Yani bu yüzden
fakat şöyle bir yönü de var.
Solu da şöyle görüyoruz. Hani bakıyoruz işte çevreciliğe sol sahip çıkıyor. İşte feminizm hareketlerine hı hı. sol sahip çıkıyor. Bilmem işte küreselleşme karşıtlığına yine sol çıkıyor. Yani solun dili de değişmeye başladı,
şimdi,
değil mi?
Tabii şu var, yani Avrupa siyasal düşüncesinde iki ana çizgi var. Yani bir liberalizm, diğeri sosyalizm aslında. Milliyetçilik de tabii var. O da üçüncü bir ara ideoloji olarak. Birçoğu var ama liberalizm evet yani belli ölçülerde işte sosyal politikaları uygulayarak dengeledi Avrupa'da. Yani mesela işçiler artık haklara kavuştular. Yani bir araba, bir ev, geçimini sağlayabilecek bir maaş, gelecek kaygısını aşacak istikrarlı bir çalışma düzeni. Avrupa'nın zenginleşmesiyle ve Marksizmin muhalefetiyle beraber liberalizm bu dönüşümleri yaşadı veya kapitalizm işçilerle daha insani bir takım ilişkiler kurdu. Avrupa bunu başardı ve o nedenle Avrupa'da artık Marksizm devrimci özelliklerini kaybetmeye başladı. Oysa mesela işte Çin, Küba örneklerine baktığımız zaman orada bu yani ekonomik paylaşım meselesi belli bir dengeye oturtulmadığı zaman o çelişkiler derinleştiriliyor ve devrim alternatifi ortaya çıkıyor ve Marksizm de solda bunun üzerine oturarak devrimler yapıyor, evet. yaptı. Şimdi dediğiniz şey günümüzde doğru, yani emek biçimi değişmiş, emeğin mülkiyetin özellikleri önemli ölçüde değişmiş, fakat paylaşımı konusunda yine sorun var. Marksizmin ortaya çıkmasının en önemli şeylerinden birisi de şudur. Bu ürettiğimiz artı değerin bölüşümü nasıl olacak? Marksizm ve sol ağırlıklı olarak bölüşüm üzerinde durur. Bölüşümün eşit bir biçimde gerçekleşmesi savunur. Liberalizm de daha çok üretim üzerinde durur. Üretmek ve özgürlük sahibi olmak. Bunu vurgular. Eğer bölüşüm belli düzeylerde adaletli bir biçimde gerçekleşiyorsa Avrupa'nın bazı ülkelerinde, İsviçre'de, İngiltere'de, Almanya'da bunlar sosyal devlet olarak tanımlanıyor. Bu yapıldığı zaman Marksizm'de liberalizm ya da kapitalizmde sol arasındaki çelişki azalıyor. Gerginlik azalıyor. Ama bölüşüm çok gayri adil bir biçimde gerçekleştiği zaman o zaman bu çelişki derinleşmeye başlıyor. Mesela işte o zaman sol gündeme geliyor. Sol tabii aynı zamanda Avrupa'da muhalif bir düşünce. Kapitalizme muhalif bir düşünce. Geniş bir entelektüel dünyayı temsil ediyor. O nedenle çevreyle ilgilenen, kadın meselesiyle ilgilenen, yerel yönetimlerin güçlenmesiyle ilgilenen önemli ölçüde Marksist entelektüel gelenek olmuş ve bu gelenek toplumları belli ölçülerde etkilemeye devam etmiş ve bugün de yine yani çevre konusunda kapitalizmin yaptığı tahribat, yani komünizm de yapıyor ama Avrupa ölçeğinde düşündüğümüzde kapitalizm daha çok sahnede. Buna karşı da direnen, çözümler üretmeye yönelen önemli bir akım olarak sol var olmaya devam ediyor.
Evet.
Dünyada da düşünceleriyle etkiliyor ama işte Fukuyama'nın dediği gibi tarihin sonu, yani liberal demokrasinin egemen olmasıyla artık bu çatışma ve bu çatışmayla gelen ilerleme sona ermiştir ve dolayısıyla tarih son bulmuştur ve artık liberal demokrasi var. Yani birey özgürdür, serbest piyasa var, demokrasiyle katılıyorsun, söz sahibisin, geçimini sağlıyorsun, ekonomik zenginlik var. Bu güzel bir tablo, hoş bir tablo ama bu böyle gitmiyor. Tarih ilerlemeden oluşmuyor ve sonda bulmuyor. Tarih aslında
çevrimsel bir şey. Bir tarafta da medeniyetler çatışması tezi var hocam.
Tabii yani tarih hem uzlaşmalardan hem çatışmalardan hem değişmelerden hem geri dönüşümlerden oluşuyor aslında.
Yani böyle
çok yönlü var
tarih. Doğrusal bir tarihsel çizgide yok.
Yok yani böyle evet. Bir şey. O nedenle herkes işte komünizm bitti, sol bitti, yerlerde sürünüyor. Ya bir tarihsel dönemde öyle ama evet. Sonuçta emekle ilgili yaklaşımlarını sol da gözden geçiriyor. Bence sol sadece orayla ilgili değil, bölüşümle ciddi anlamda bir ilişkisi var solun.
Evet.
Bu bölüşüm sorunları yaşadığı zaman sol kendisini yeniden üretiyor ve var ediyor.
Zaten mesela, hocam şu Yunanistan'daki Syriza'nın iktidara gelmesinin ya da seçimlerde %36 oy almasının sebeplerinden birisi baktığımız zaman bu bölüşümle ilgili vaatleri.
Evet.
Yani işte milli gelirden emeklilere daha çok pay vereceğiz. İşte sizin ödeyemediğiniz faturalarınızı tabii ödeyeceğiz.
Evet.
Tarzında.
O güzel ama şeyi de düşünmüyor. Bunu neyle ödeyeceğiz? Hangi üretimle ödeyeceğiz? Şimdi Yunanistan 12
orada da işte,
milyon.
Hocam,
ama Yunanistan üretmeyen bir toplum.
Yani o solun o muhalif dilini de orada güzel kullanıyorlar. Evet, yani res çekiyor Avrupa Birliği'ne.
Evet, IMF'ye. Muhalif bir dil. Çatışmacı bir dil. Meydan okuyucu bir dil.
Yani aslında orada çok iyi bir PR çalışması yapılmış hocam. Yani bu parti meydan tam bunlara kalmış. Söyle,
yani sol kavganın ideolojisidir. Muhalefet etmenin ideolojisidir. Bu açıdan çok etkili ve cazip bir dünyası var.
Var. Hocam süremiz de azalıyor. Evet. Ben biraz da bizim Türk solunu konuşalım istiyorum. Şimdi Türkiye'de hani solun tarihi böyle direkt Avrupa gibi bir tarihi de yok aslında. Biraz modernizmle, yani Türk modernleşmesiyle solculuk sanki böyle at başı ilerliyor. Ortaya çıkışı da o şekilde. Biz solu Türkiye'de işte böyle çok marjinal partilerin dışında, işte Türkiye Komünist Partisi, İşçi Partisi, işte ÖDP gibi partilerin dışında hep CHP'ye yükledik böyle bir misyonu. CHP'de işte Kemalist, işte Kemalist devrimlerden yana, aşırı seküler, dindarları görmezden gelen, laikliğin işte Türkiye'de savunucusu, devletçi politikaların yanında yer alan, İşte her zorda kaldığında orduyu göreve çağıran, işte askeri darbelerin kışkırtıcısı şeklinde hep algıladık, gördük. Yani bu manada baktığımız zaman işte CHP sol bir parti değil herhalde yani bu manada değerlendirdiğimiz zaman. İşte sosyal demokrat kavramı ortaya çıktı. Ecevit'le birlikte bu kavram da ortaya çıktı. Sosyal evet. demokratlık da az önce sizin söylediğiniz gibi işte kapitalizmi aslında kabul eden ama işte bölüşüm konusunda biraz daha eşitlikçi davranmaya evet. kalkışan politikaları gerektiriyor. Bir de ulusalcılık çıktı hocam.
Evet.
Yani o da ayrı bir şey. Çünkü biz hani solun aslında çok böyle milliyetçiliğe vurgu yapmadığını da biliyoruz. Madem insanı merkeze alıyor. Türkiye'deki bu sol tabloyu evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten Türkiye'de bir solculuk var mı?
Yani tabii dediğiniz gibi Türkiye bir defa Avrupa'nın sol sosyolojisini taşıyan bir ülke değil. Bir ülke olmadı. Evet, bugün artık fabrikalar var, işçiler var, şehirleşme var. Dolayısıyla solun ortaya çıkması için bir sosyoloji söz konusu ama Türkiye'deki solun tarihine baktığımız zaman genel olarak Kemalizmin sosyolojisinden çıkmıştır. Elitler tarafından temsil edilmiştir. Beyaz Türklerin çocukları solun aktörlüğünü yapmıştır. Ve onlar da toplumu tıpkı Kemalistler gibi yönetme tutkusuyla algılamışlardır. Bugün de mesela çok enteresandır. TKP'li geçmişten olan bazı arkadaşları iyi tanıyorum. AK Parti'ye yaklaştılar. AK Parti içinde de bütün amaçları vekil olmak. Yani onlar rol almak istiyorlar, Yeniçeri olmak istiyorlar. Kemalizmle de böyle bağlantı kurmuşlardı. Bugün de böyle bağlantı kurmaya devam ediyorlar. Türkiye'deki sol hiçbir zaman evrensel anlamda solu içselleştirmiş, buna göre topluma sözü olan, kendisini ortaya koyan bir sol olmadı. Dediğim gibi bu daha çok sınıfsal olarak kent merkezlerinde kent soylu beyaz Türk ailelerinin çocukları tarafından temsil edildi. Mesela Enis Batur'a bakalım, Murat Belge'ye bakalım. Daha birçok solda öne çıkan isimlere bakalım. Buradan geliyorlar. Yani işte ya da 1932'lerde Kadro dergisine baktığımız zaman sol Kemalizm. Orada yine aynı şeylerle, aynı aile yapılarıyla, durumlarıyla karşılaşıyoruz. Bu günümüzde de önemli ölçüde devam ediyor. Yani popüler sol tabii 70'lerde farklılaştı. İşte kurtuluş hareketleri, illegal faaliyetlerde bulundular. Ama günümüze geldiği biçimiyle baktığımız zaman ya CHP ile eklemlendi ve o siyasetle bütünleşti. Ya da dediğim gibi işte AK Parti'ye yanaşan eski TKP'liler bile AK Parti içinde sosyal demokrat politikaları savunduklarına şahit olmadım. Tam tersine çok enteresan. Bu arkadaşlardan birisiyle beraber bir toplantıya katıldık. Ben orada işte taşeronlaşma ile ilgili eleştirilerde bulunurken veya işte Gezi ile ilgili çevre politikalarını AK Parti'nin eleştirirken o bana karşı çıktı ve AK Parti'nin politikalarının bu konuda doğru olduğunu söyledi. Ben halbuki muhafazakar bir adamım, dindar bir adamım az ya da çok.
Evet.
O TKP'nin içinden gelmiş bir adam böyle davranıyor. Dolayısıyla Türkiye solu Kemalist bir damardan besleniyor ve bununla zehirlenmiş. Bu zehri kanından tabiri caizse devamı tutuyor. Bunu kusmadıkça, bunu atmadıkça Türkiye solunun felah bulması da zor bir şey açıkçası. Ha bunu atmak için bazen mesela çünkü bunun en önemli yönlerinden birisi de devlet de yani yer edinmek kadar dine karşı olmak.
Evet.
Böyle bir yönü de var. İşte sol ve İslam karşılaştırmalarıyla bazen bu giderilmeye çalışılıyor. Bunun için bir takım arayışlar var.
Ya bunlar, da işte birkaç eski müftünün vekil
evet,
yapılmasıyla.
Evet, vekil yapılmasıyla bir takım işte simgeler kullanılıyor, semboller kullanılıyor. Bundan daha öte yani sol hem üretimi algılayan, vurgulayan hem de bölüşümde hakkaniyeti savunan, evrensel insan düşüncesine vurguda bulunan bir sol Türkiye'de var olursa işte sosyal demokratların bir kısmında bunu görüyoruz. Bu Türkiye'de ciddi anlamda belli bir karşılık da bulur bence. Belki konuşacağız. HDP buna bence oynuyor. Buna yöneliyor.
Evet.
CHP bunu yerine getiremiyor. Çünkü CHP'nin damarlarında Kemalizm'den doğmuş ve Kemalizm'de zehirlenmiş bir dünya evet. var.
Hocam az bir zamanımız kaldı. İkinci programın ikinci yarısında HDP'yi konuşacağız. Ben bir de bu ulusalcı çizgiyi bir sormak istiyorum. Yani bu nereden türedi?
Evet. Şimdi dediğim gibi Kemalizmle göbek bağını kesmedi sol.
Evet.
Mesela 1960'lardan sonra Türkiye İşçi Partisi çok 60 civarında milletvekiliyle mecliste yer aldı. Bunların büyük bir kısmı Türkiye'nin en zengin yerlerinden çıktılar. Yani işte Etiler'den, Çankaya'dan gibi yerlerden oy aldılar, vekiller işte oldu. Bu da Türkiye solunun aslında elitist olduğunu, beyaz Türk sosyolojisinden ortaya çıktığını gösteriyor. Tabii dünyada nasyonal sosyalizm diye bir çizgi var, bir şey var. Türkiye'deki ulusalcılık da bununla bütünleşiyor bir yönüyle. Ama Türkiye'de ulusalcı ideoloji de daha sert biçimde solu Kemalizmin bekçiliğine sokan bir ideolojidir. Yani Kemalizmin yeniçeriliğini yapan bir ideolojidir Türkiye'de ulusalcılık.
Türkiye İşçi Partisi şu anda
Türkiye mesela. İşçi Partisi şu an var oluyor. İşçilerin hiçbir sorunuyla ilgilenmiyor. Mesela ben bir AK Partili olarak söyleyelim. En büyük sorunlarımızdan birisi taşeronlaşma sorunudur. Ve burada ciddi bir gelir dağılımının bölüşümünü konusunda ciddi problemler var. Ve bunu hiçbir Allah'ın günü Türkiye İşçi Partisi gündeme getirmedi.
Gündeme getirmiyor. Getirmiyor. Evet, İşçi Partisi.
İşçi Partisi Türkiye'de başka şeyleri konuşuyor. İdeolojik meseleleri konuşuyor. Din meselesini, Kürt meselesini, Kemalizmi konuşuyor. Türkiye'nin bölüneceğinden bahsediyor. Adı üzerinde İşçi Partisi ama işçilerle hiçbir alakası, hiçbir ilgisi yok. Dolayısıyla bunun rağbet görmesi de mümkün değil. Sadece zaten kamuoyunda propaganda yapıyor. En büyük etkisi de 28 Şubat döneminde olmuştu. Genelkurmay'a çağırıyorlardı Perinçek'i, danışıyorlardı. Üniversitelere sokup konferanslar verdirtiyorlardı. Şu anda nerede bilmiyorum yani. Halbuki bir dönem Türkiye'de çok resmi ideoloji tarafından gayrimeşru görülen bir şahıs.
Şimdi yine bir popülaritesi var hocam. Yine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde boy gösterip Ermeni soykırımı yoktur diye kendini oradan bir şey edinmeye çalışıyor. Görüntü edinmeye çalışıyor. Evet hocam, kısa bir ara verelim. Programımızın ikinci bölümünde HDP'yi konuşacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. İlk bölümde solculuğu konuştuk. Genel olarak dünyada sol kavramından ve bizim Türkiye'de solun ne anlam ifade ettiğinden, tarihsel seyrinden bahsetmeye çalıştık hocamızla birlikte. Benim bir iki sorum vardı hocam, solculukla ilgili. İsterseniz yani sol konusunu konuşurken ondan da devam edelim. Ardından da HDP'ye geçeceğiz. Hocam başta da şunu sormuştum. Bu Syriza Partisi'nin Yunanistan'da seçimleri kazanmasıyla birlikte Alexis Tsipras liderliğinde. Hani bizde de böyle bir heyecan uyandı. Onlar yaptıysa biz de yaparız gibi filan. Ve konuşmalarda da hep şunu görüyoruz. İşte Yunanistan felsefenin vatanıdır. İşte demokrasinin, ilk demokrasinin, insan haklarının vatanıdır gibi filan. Konuşmalara da böyle bir atıfla başlanıyor. Bu öykünme, bu özenti nasıl değerlendiriyorsunuz bunu hocam?
Ya ben hakikaten şaşırıyorum yani. Çok enteresan bir biçimde. Burada 12 milyonluk bir toplum var. İflas etmiş bir devlet var. Hiçbir üretimde bulunmayan, sürekli Avrupa'nın zengin ülkelerinden borçlanarak ayakta kalmaya çalışan bir ülke var. Öte yandan biz 70 milyon üzerindeyiz. Ciddi anlamda bir üretim dinamizmimiz var. Ya Somali'ye gidiyor ya Tayyip Erdoğan'ın bazı yanlışlıkları var söylüyoruz. Ama Tayyip Erdoğan büyük bir lider. Adam gidiyor orada. Hastaneler açıyor, okullar açıyor, yollar açıyor. Oradaki insanlar için büyük bir ilham kaynağı oluyor. Biz bunları görmüyoruz, konuşmuyoruz. Orada iflas etmiş, yerin dibine neredeyse batacak olan bir toplum var. Üretmeyen bir toplum var. Bir tane kabadayı çıkıyor. Böyle şeylerden bir takım çılgın laf şeylerden bulunuyor. Hiçbir karşılığı olmayan şeyler söylüyor ve biz heyecanlanıyoruz. Bunun hiçbir realitesi yok. Bu tamamıyla bu bizim toplumun 100 yıldır, daha doğrusu bizim elitlerimizin, siyasetçilerimizin, genel başkanlarımızın, yazarlarımızın taşıdığı derin bir kompleksi yansıtıyor. Başka bir şey değil. Bununla heyecan duyulmaz. Çünkü bu yerin dibine, yani dediğim gibi, yerlerde sürünüyor. Bu toplum bir şey üretmemiş. Borçlanmış. Kalkıp Fransa'ya dilencilik yapmış. İngiltere'ye, işte Almanya'ya dilencilik yapmış. Para toplanmış. Şimdi onlar diyor ki paramızı verin. Bu da diyor ki vermem. Ne diyorsun lan, tabiri caizse.
Evet.
Ve bu hoşumuza gidiyor.
Hoşumuza gidiyor. Diklenmesi. Ya,
bu neyi hoşumuza gidecek bunun? Şimdi dediğin gibi ilk çağ felsefesi saygı duyacağımız insanlar. Bizim İslam filozoflarının en büyük ilham kaynakları arasında yer almış.
Dünyaya da biz tanıttık onları.
Ama kardeşim bugün yok. Bugün Yunanistan'da bir tane filozof yok. Bir tane düşünür yok. Bir tane felsefi kavram yok. Bir tane sosyoloji teorisi yok. Yokluklar toplumudur bugünkü Yunanistan. Yokluklar toplumu kendisini büyük göstermek için geçmişin büyüklüğüne sığınarak kendini realiteden transfer ederek aslında şey yapıyor yani.
Ancak turizmini geliştirebilir,
evet,
bunun hocam.
Yani işte Avrupa geliyor, orada güneşinden yararlanıyor, plajından yararlanıyor. Buyurun sana para diyor. Bugün ya hizmet, yani hizmet yapan bir toplum. Gelişmiş olan, zengin olan toplumlara hizmet etmektir yani. Turizm budur. Ya bizde de turizm gelişmiş ama bir toplumun varlığını turizmle tanımlarsak o toplum bitmiş demektir. Çünkü turizm sonuçta hizmet etmektir yani zenginlere. Başka bir şey değil. O nedenle bizim kendimize, ya kendine bak. Hani bu şey var ya, kendine bak ve titre miydin diye ülkücülerin bir lafı vardı.
Evet.
Yani
kendine gel ve titre.
Yani bizim illa Osmanlı, tamam, oraya da gitmeyelim. Yani bugün ortadayız ya. 70 milyon bir nüfus var. Üreten bir nüfus var. Türkiye'nin zengin yeraltı kaynakları da yok.
Hocam
yani
bizim Osmanlıcı
anlamda
özlemimiz bir şeye de oluşuyor. Yani o rolü tekrar üstlenme adına bir fantazisi, evet, yok yani.
Yani hayır, bizim bugünkü şeyimiz var en azından. Yunanistan'la mukayese ettiğimizde biz devasa bir durumdayız.
Ya
yani
bir diğer gamlığımız var bizim, bir hasbiliğimiz var. Az
yani,
önce dediğiniz gibi Somali'ye gidiyoruz, hastane
açıyoruz, yol açıyoruz. Yani oraya götürüp işte bir cihat grubu kurup da bilmem ne yapmıyoruz Vehhabiler gibi. Bu işte imar ediyorsun. Şimdi kimse kusura bakmasın, yanlış analojiler yapıyoruz. Bakın Roma diyorlar ki Amerika Roma'dır. Hiç de değil. Amerika gittiği yerleri sadece yönetiyor ve zenginliklerini çalıyor. Roma'nın gittiği yerlere bak, Anadolu ve diğer yerlere bak. Her yere imar etmiş. Osmanlı aynen öyle. Osmanlı'nın gittiği her yerde, işte Kuzey Afrika'ya git, Balkanlara git, Mezopotamya'ya git, Kırım'a git, değil mi?
Evet.
Bir şey vardır.
Balkanlara git.
Bir kervan vardır, bir yol vardır, tabii, bir su kemeri vardır, bir cami vardır. Var yani, yapmış, imar etmiş.
Medrese vardır.
Bu övünülecek bir şey. Ben Türkiye'nin Somali'deki böyle izlenimlerini televizyonlarda baktım. Bunu hissettim yani. Bak dedim, işte budur yani. Siyaset bu. Çıkışımız bu kardeşim. Hainler, düşmanla falan değil. İşte hastane yapmak, yol yapmak, insanların acılarını paylaşmak, havaalanını yapmak. Ve efendim bizim uluslararası ilişkiciler soft power. Ya atın bu kavramları. Soft power değil. Sen hayır götür, güzel şeyler yap. Diğer şeyler olur kendiliğinden. Evet. Ecdadımız da bunu yaptı.
Senin iş adamınla iş yap,
bunu
iş tutarlar ondan,
evet,
sonra.
Evet, Somali'de de yani mesela 200-300 bin dolarlık ticari hacmimiz varmış. Şu an 3 milyar dolara yaklaşıyor. Bunlar beraber oluşuyor zaten. İmar bir zenginleştirme ve bir zenginleşme durumudur zaten. Giden de, orada karşılayan da, iki taraf da daha huzurlu oluyor, daha kazanan oluyor, daha gelişen oluyor. O nedenle bunlardan ilham almamız gerekiyor. Biz bunu konuşmuyoruz. Yunanistan'da bir tane kabadayı diyor ki ya vermiyorum borçları diyor. Bu bize ilham oluyor. Neyi vermiyorsun? Burnunu sürte sürte verdirtirler ona. Şu an o bağırıyor acısından dolayı. Meydan okuyor, naralar atıyor. Hani gece aleme çıkmış, ondan sonra dönen kabadayı gibi naralar atıyorlar ya, aynı şeyi yapıyor. Sol kelimelerle süslüyor, söylüyor. Bu bizimkileri ya heyecanlandırıyor. Ne kadar kendi varlığımıza, toplumumuza, değerlerimize yabancılaşmışız.
Evet, evet.
Ne kadar derin bir komplekse sahibiz. Yani her şey insanın benliğiyle başlar. Muhammed İkbal'i analım, Allah rahmet eylesin, çok vurguladığı bir mesele. Hakikaten de öyle, benlik. O nedenle Allah insanın benliği üzerine yemin ediyor. Yani o kadar değerli bir şey. Biz benliğimizi sağlıklı kurarsak, güvenirsek, komplekslerden uzak olursak, inanıyorsanız üstünsünüz her şeyden önce. Ontolojik bir şey. Üstünlüğüne inanacaksın.
Evet.
Ondan sonra da realiten de var. Bak yani çevremize bakalım, Allah'a şükür. Her yer ateş içinde. Kimse kimseye 5 kuruş karşılığı olmadan hizmet etmiyor, yardım etmiyor. Ama bizim insanlarımız yapıyor. Bu bir tek iktidarla ilgili değil. İHA'ya bakın, Hüdayi Vakfı'na bakalım, değil mi?
Evet.
Dünyanın bir yerinde bu insanlar yardım faaliyetlerinde bulunuyorlar. Ya bunların bize uyandıracağı heyecan tavan yapması gerekiyor hakikaten yani. Sol bunu görmeli. Bir tane CHP'li çevreden, insandan, kesimden kalkıp Somali'ye, kalkıp Etiyopya'ya, kalkıp işte ne bileyim,
Suriyeli mültecilere.
Mültecilere gidip para veriyor mu, yardım ediyor mu, eğitim kampanyası başlatıyor mu? Sonra da bu ülkede muhafazakarlar şudur budur. Kardeşim, bunu yapıyor muhafazakarlar. Bu kesim, bu insanlar bunu yapıyor. Bunu yapanlar kazanır.
Daha çok hem merhamet, maddiyata, daha çok şefkat gösteriyorlar.
Evet, budur yani. Bu işin arkasında bence bu vardır. %50 falan ikincildir, üçüncüldür. Asıl olan budur. Biz camiye olarak bu varlığımızı, bu heyecanımızı sürdürdükçe bu millet bizimle beraber olur, bizi tutar. Bu heyecanımızı, bu inancımızı, bu varlığımızı bırakırsak bu millet bizi bırakır. Bu böyledir yani.
Evet. Hocam yine solla alakalı, kısmen alakalı biraz da BDP'yi konuşalım istiyorum ben. HDP oldu.
HDP şimdi oldu. HDP o kadar oldu. Hızlı değişiyor, evet. Ki tabii unutuyoruz.
İlk HADEP'ti değil mi hocam?
O HADEP'ti.
HADEP'ti.
Evet,
SHP ile falan koalisyon, evet, yaptığı zaman. Sonra işte BDP oldu. Şimdi de HDP,
HDP
oldu. Biz bu Kürt siyasal hareketleri hep şey bildik hocam. Yani PKK'nın meclisteki uzantısı, Ankara'daki uzantısı diye hep bildik.
Evet.
Gerçekten de hani işte PKK, PKK'nın gölgesinde siyaset yapan, çok o jargonu kullanan, zaman zaman açılmak istese de işte,
evet,
bu Kürt siyasi partileri buna izin verilmediğini gördük. Fakat son Cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber işte Selahattin Demirtaş'ın HDP'den Cumhurbaşkanı adayı olması, söylemlerini, evet, biraz daha böyle ülke satına, işte Kürt halkının yaşadığı bölgenin dışında, işte ülkenin batısına doğru da bir takım söylemler geliştirmesiyle bir sempati toplamaya başladı HDP. Ve bu Haziran ayında yapılacak milletvekili seçimlerine de bağımsız adaylarla değil, parti olarak girmeye karar verdiler.
Evet.
Ve şöyle bir denklem de hep konuşuluyordu. Bu bağımsız adaylar sebebiyle işte biz yaklaşık 30 kadar milletvekilimizi Doğu'da AK Parti'ye kaptırıyorduk. Eğer %10 barajını geçersek 65-70 milletvekiliyle meclise gireceğiz. Dolayısıyla AK Parti'nin de gücü kırılmış olacak deniyor. Evet. Biraz şunu konuşmak istiyorum hocam ben. Yani BDP'deki çözüm süreciyle başlayan bu söylem değişikliği, biraz daha böyle kuşatıcı, ülke satına yayılıcı politikalar üretmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve ardından da biraz HDP'deki o bir solcu, yani
evet,
Türk solunu hani yeni bir resmi, evet, gibi de gösterilmeye çalışılıyor.
Evet.
İşte Kürt olmayan sol fraksiyondan gelen işte siyasetçiler, hı, var.
Ertuğrul
Ermenilerin Kürtçü. Mesela Türkiye'deki Ermeni var. Cemaatinin bazı genç temsilcilerinin orada yer aldığını,
evet,
görüyoruz. İşte Alevi topluluğa da sahip çıkmaya başladılar. Evet, bu evet, ikisini tamam. bir değerlendirelim hocam.
Şimdi tabii bir partinin kuruluş felsefesi önemli bir şey. Yani bir parti nasıl kuruluş felsefesini ortaya koyuyorsa önemli ölçüde öyle devam ediyor. Ama bazen belli tarihlerde, dönemlerde köklü değişimler içine girebiliyor. HDP'ye baktığımız zaman da yani bu hareket PKK ile doğan bir hareket ve PKK ve bunun kadrolarını temsil eden insanlar gençliklerinde sol bir ideolojileri okumuş, benimsemiş, örgütlenmiş olan insanlar. Doğu kültür ocaklarından doğuyor PKK. Abdullah Öcalan orada yetişiyor. Ve bugün yine bu hareketi sürdüren, yöneten insanlar da onunla ilişkili olarak varlığını sürdürüyorlar. Sol bir ideolojiyi benimsiyorlar ve Kürt kimliğini bunun içinde temsil etmeye çalışıyorlar. Bunu sürdürüyorlar, buna göre örgütleniyorlar, buna göre mesajlar veriyorlar. Mesela bunları etkin bir biçimde gündeme getirdikleri dönemlerde Doğu Perinçek, Yalçın Küçük bol bol Abdullah Öcalan'la görüşüyordu, pozlar veriyordu. Yani bizim askerlerimiz dağlarda şehit olurken onlar da bunu yapıyordu o dönemlerde. Bugün görüşmeler yapılıyor ama bugün askerlerimiz şehit edilmiyor yani. Bu farkı görmemiz gerekiyor. Bu sol tandastan daha sonra bu hareket çok fazla toplum içinde etkili olamayacağını görünce daha etnik bir siyasete yönelmeye başladı. Kürt vurgusu öne çıkmaya başladı. Milliyetçi bir söyleme kalmaya kaydı. Kürt milliyetçiliğini söylemsel olarak temsil etmeye başladı. Fakat örgütsel yapısı ciddi olan da sol nitelikli, Stalinist bir nitelikli, işte belli bir bölgeyi komitelerle yönetmek, ondan sonra halk işte mahkemelerini kurmak, benzeri tarih içinde sol fraksiyonların yaptıklarını tecrübe ederek belli bir bölgede pratize etmek gibi arayışları vardı.
Kanton kelimesini de öğrenmiş evet, olduk hocam.
Böylece. Orada kanton evet. işte gibi. Bunlar böyle belli işte bölgelerde yönetimler halk temsil edecek. Aslında halkın temsil ettiği söz konusu değil. Oraya gönderdikleri gerilla veya partinin temsilcisinin görüşleri doğrultusunda orayı yönetmek. Başka bir şey değil bu. Bununla beraber bunlar bu siyasetin derinliğini oluşturan temellerdir. Derinliğinde ciddi bir sol ideoloji var. Buna bir işte Kürt milliyetçiliğini eklemledi. 2000 yıllarına kadar bununla öne çıkmaya başladı. Küreselleşmeyle beraber gelen tabii etnik kimliklerin yükselişini de görmek gerekiyor. Bundan bir gane kalamazdı. Bunun oynamaya başladı. Bir üçüncü olarak arkasında 2000'li yıllarda dini bir söylem yanına almaya başladı PKK bu defa. Bazı din adamlarını tehdit etti. Ya bölgeden bu din adamlarını kimilerini katletti, kimileri kaçmak ve Türkiye'nin batı bölgesine gelmek zorunda kaldı. Kimisi de zorla veya gönüllü olarak ona katıldı ve kendi din adamları gibi örgütler kurdular.
Alternatif cuma namazları kılmaya başladılar.
Buna hatta işte Kürtçe ezan gibi saçmalamalar çıktı ortaya. İşte Altan tam başta olmak üzere bazıları karşı çıktı. Altan Tan'ı oraya transfer etmeleri. Çok enteresandır. 2000 yılına kadar Güneydoğu Anadolu'da Kürtlerin yoğun yaşadığı yerde en büyük parti olarak Refah Partisi vardı.
Evet. Yani hocam Van'ın Büyükşehir Belediye Başkanı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye evet. Başkanı Refah Partisi'ndeydi.
Bitlis, Bingöl, Muş hepsi Refah Partisi ve Refah Partisi'nin kapatılma gerekçelerinin başında Erbakan Hoca'nın Allah rahmet etsin Kürt meselesine sahip çıkması yer alır. Ve ne olduysa bence uluslararası ciddi bir takım müdahaleler oldu burada açıkçası. PKK'yı bu konuda ikna ettiler. Dinle biraz daha uzlaşarak o sol ön yargılarını bir kenara veya parantez içine alarak bu şeylere yönelttiler. Ve dolayısıyla 2002 yılından itibaren gittikçe aşama aşama dini bir takım semboller ve söylemleri de kullandılar. Dine karşı tutumlar ve söylemlerden uzak durmaya başladılar. Bunu hala da devam ettiriyor bir biçimde HDP. İşte bu son günlerde daha da gündeme getirmeye başlıyor. Demirtaş'ın zaman zaman işte benim de kız kardeşim başörtülü. HDP'den tanıştığımız insanlar ya işte bizim kimliğimizi tanıyınca bizim de kardeşimiz başörtülü vesaire gibi ifadeler kullanmaları bunu gösteriyor. Ama bunları daha eşleştirdiğiniz zaman ciddi bir ateizm bu kadrolarda olduğunu görüyorsunuz. Evet. Aslında. Ciddi bir Marksizm arka planıyla karşılaşıyorsunuz. Yani bu şu an üstü hafif tülle örtülmüş gibi. Bu tümüyle dönüşmüş değil HDP içinde. Sol, milliyetçilik ve makyaj olarak din var. Ama ana şey soldur burada. Sol milliyetçilik. İkisinin beraberliği oluşturduğu bir siyaset var. HDP bunu yürüttü ve belli ölçülerde de başarı sağladı. Yani bölgede gittikçe işte 2002 yılında Diyarbakır'da 2 puan, 3 puan fark varken AK Parti ile HDP arasında
%30 var.
Bugün ciddi bir fark var.
Var. Yani yerel seçimlerde iki katı
bölgede
fark var neredeyse.
Etkinlik oluşturdu, yaygınlaştı ve bunu kemikleştirmeye çalıştı. Ve bir de tabii bunu sadece ideolojiyle yapmıyor, örgütsel güç de yapıyor.
Hocam şu da
tehdit
var.
Tehdit ediyor ve diyor ki ben de bizzat karşılaştım. Ben yani 5-6 ay öncesine kadar ya bir sene öncesine kadar Kürt meselesiyle ilgili daha fazla yazılar yazıyordum. Mesela HDP'yi anayasa tartışmalarına görmek zorundasınız. İlk söyleyenlerden biriyim, yazdım.
Evet.
Ve bundan dolayı bazı HDP'liler ya sen Kürt müsün? Evet. Niye bizimle beraber değilsin? Kürt bizimle beraber olduğu gibi söylemlerle karşılaştım. Hı hı. Bölgede bunu zorla dayatıyorlar insanlara. Ve onlardan farklı düşünen dindarları da tehdit ediyorlar. 6, 7 ve 8 Ekim olaylarında bununla karşılaştım.
Evet.
Hüdapa nın içinde yer alan, ona oy veren insanların evlerini bastılar. İşte Yasin böyle miydi? Ona yaptıkları
evet,
ortada.
Evet.
Şunu tekrar gördük. Hakikaten daha önce de, yıllar önce de söylemiştim ben. HDP Kürtlerin tek partisi olmak istiyor bölgede. CHP tek parti döneminde Türklere ne yaptıysa, o da aynı şeyi elinde olsa Kürtlere yapacak. Çekinmeyecek yani. O nedenle.
CHP'nin günahı da var burada değil burada, mi hocam? Yani az önce dedik ya, yani AK Parti ve HDP var şu an. CHP yok mesela hiç Güneydoğu'da.
CHP yok yani o ya artık.
Hiçbir politikaya alternatif oluşturacak HDP, yani HDP'nin politikalarına, söylemine karşı söylem geliştiren AK Parti kaldı şu an orada.
Evet.
Bir de Hüdapar gibi yani daha
yeni
marjinal bir fraksiyon var. Yani evet. CHP yok mesela orada hocam.
CHP yok, bir atraksiyonla bulundu. Van'da işte Kürt çalıştayı yaptı. Diyarbakır'da işte Diyarbakır Baro Başkanlığı'nı yapmış, şu an ismi aklıma gelmeyen onu.
Sezgin Tanrıkulu.
Sezgin Tanrıkulu onu partisine aldı. Bir takım açılımlar yapmaya çalıştı ama bu tutmadı.
Hocam,
tutması kolay
Sezgin
değil.
Sezgin Tanrıkulu bile şu an o elitist bir solcu yani. Hani o demin programın ilk bölümünde konuştuğumuz, yani CHP öyle bir yapısı var ki içine aldığı herkesi yani o Kemalist akla büründürüyor anında.
Yani o da beyaz Kürt. Demek lazım yani.
Aynen öyle yani. O hale soktu.
Evet, şimdi yani HDP tabii şimdi bir takım farklı atraksiyonlar bulunmaya yöneliyor. Yani sol, Demokrat solu, işte sosyal demokrasiyi kendi içine tutmaya çalışıyor. Selahattin Demirtaş'ın geçen Urfa'daki konuşmasını dinliyorum. İşte Türkleri sahip çıkmaya çalışıyor. Yani hem militanların anneleri ağlamasın, hem de Türk kardeşlerimizin annesi, askerlerimizin annesi diye empati kuruyor. Bu yeni bir dil yani.
Evet.
Şimdiye kadar kullanmadığı bir dil.
Evet.
Dolayısıyla ciddi anlamda burada yeni bir stratejiyle karşılaşıyoruz. Bu strateji de önemli bir dinamizm. Çünkü var HDP'de, yani bahsettiğimiz, eleştirdiğimiz yanlarıyla beraber HDP bugün Türkiye'de siyasal dinamizmi iki parti temsil ediyor. Birisi AK Parti, diğeri HDP. HDP'de bu dinamizminden
ve
güç
an,
alarak genişlemek istiyor yani bu, sola talip.
Evet, o
yani
önemli.
Yani solla ilişki kuruyor. Yani
şu an CHP'nin oylarına talip yani.
CHP'nin oylarına talip. Bence AK Parti'nin oylarından çok. Yani CHP'nin CHP'den küsen, sen yeterince muhalefet yapamıyorsun, beceriksizsin. Kılıçdaroğlu bizi yeterince Tayyip
temsil
Erdoğan
etmiyor.
AK Parti karşısında ortaya koyamıyorsun. Daha dik duran, daha farklı stratejiler ortaya koyan, riskler alan, onu değiştirme kapasitesini taşıyan siyasetler senden istiyoruz diyen kesimler burada bu kesimlere göz kırpıyor HDP, Selahattin Demirtaş.
Seçimi, o rollere oynuyor. Barajı geçer mi hocam?
Vallahi ben şöyle diyorum, yani Selahattin Demirtaş bir siyasi lider, ne olursa olsun bahsettiğimiz o işte marjinal şeyden geliyor, terörle iç içe olan bir siyasetten geliyor vesaire, ama %9 alarak Türkiye'nin genel siyasi yapısından önemli bir adam olabileceğini derinden hissetti.
Evet.
Bir, insanlar bir biçimde zaman içinde başarılarla, etkinliklerle dönüşme uğrayabiliyorlar. Transformasyona uğrayabiliyorlar. Demirtaş da bunu gördü, bunu hissetti. Bunu KCK ve HDP de gördü. Böyle bir imkanımız varsa bunu kullanmaya değer diye karar verdiler. Bunu zorlayacaklar ve bunu başarabilirlerse Türkiye'nin hakikaten ana muhalefet partisi haline gelecekler.
Evet.
Ve Türkiye için de belki bu iyi olacak. Türkiye'nin ciddi bir dönüşüm gerçekleştirmesi lazım. Yeni anayasanın olması gerekir. Başkanlık sistemine geçilmesi lazım. Yani Tayyip Erdoğan büyük bir lider. Dediğim gibi bazı hataları her liderlerin olabilir. Bu lider gerçek rolünü demokrasiye uygun bir biçimde oynaması gerekiyor. Bunun için de yeni anayasanın yapılması, başkanlık sisteminin ne geçilmesi lazım. HDP burada %10'u geçerse daha başarılı ve daha etkili bir katkı sağlar diye inanıyorum.
Evet.
Açıkçası.
Hocam son bir dakikamız evet. kaldı. Bu seçim barajı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? %10 kalmalı mı yoksa daha aşağı çekilmeli
Şimdi
miydi?
Bence HDP'yi siyaset dışı bırakmak çok büyük bir risk. %10'u alması Türkiye'ye önemli bir katkı sağlar ama %10'u almama riski de var. Bunu almaması durumunda Türkiye bir çözüm sürecini yürütüyor. Bu hakikaten asırlık bir siyasettir. Kim ne derse desin. Türkiye'nin önemli bir problemiyle başletmesidir. Milli bir proje bir düzeye de geldi. Burada HDP'nin olması gerekiyor. Oyuna dahil edilmiş durumda ama %10'un altına kalıp seçilmezse bu çözüm süreci riske girer. Dolayısıyla Türkiye'de barajın %5'e indirilmesi gerekir bence.
Evet.
%5 dünyada da genellikle uygulanan bir baraj sistemidir. Doğru bir siyasettir.
Zaten budur %5'e inse de HDP.
Evet.
Zaten o %5'in üzerinde.
O riski de yaşamaz. Türkiye bu çözüm süreci konusunda da istikrarlı.
Ya bu hareketin tekrar yer altına inmemesi için evet, seçilemezlerse evet. böyle bir risk de var. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.